Ayrım 54, Duvar, Ahmet Şık, sayfa 456. Eski vekile karakolda dayak. Demirören'in önlenemeyen yükselişini ve tüpçülükten medya kartelliğine terfi edişini şu şekilde özetledikten sonra yeniden Peker'in kimliğine bakmaya devam edebiliriz. 9 Mayıs 2021'de yayınladığı 3. videoda Peker, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Ebine Erdoğan hakkında kötü sözler ettiği iddiasıyla bir milletvekilinin isteğiyle Feyzi iş başarına karakol içerisinde bir avukat aracılığıyla saldırıyı organize ettiğini kabul etmişti. Videonun ilgili kısmında Serhat Albayrak'a seslenen Peker, "Senin yengene, yengenin annesine Cumhurbaşkanımızın eşine küfür etti diye ben milletvekilinin devletin karakolunda kemiklerini kırdırdım." Eski AKP Elazığ milletvekili Feyzi İşbaşaran'dan söz ediyor. "Yetmedi, mahkemeye çıkarken biraz daha kırdırdım. Pişman mıyım? Değilim. Karıya, kıza, anaya kötü laf olmaz. O adam yapmıştır. Bir milletvekili yanıma geldi, dedi ki bu namus meselesi, böyle söylüyorlar. O geldi söyledi, hemşerimiz, onu da pasifize etmişler. Yeni MYK'ya aldılar. Karakol amirini ayarlayacaklar, iki çocuk girecek ve orada kavga edecek. Karakol amirine bile söz getiremediler. Ben avukat kardeşimi yolladım, uzak doğu dövüşçüsü. Devletin karakolunda içinde ben onların namusunu korudum. Siz ne yaptınız?" dedi. AKP'de uzun süre pasif görevde olup 24 Mart 2021'deki 7. Olağan Kongre'de Merkez Karar Yürütme Kurulu'na yani MKYK'ya alınan isim ise Metin Külünk'tü. Zaten Peker de kendisinden ricacı olan AKP'li milletvekilinin Metin Külünk olduğunu 5 Haziran 2021'de Twitter hesabından yayınladığı Serdar Ekşioğlu'yla olan görüntülü görüşmesinde anlattı. Külünk'ün saldırıyı karakol amiri ile halletmek istediğini ancak başaramadığını anlatan Sedat Peker, avukatı aracılığıyla saldırıyı kendisinin tamamladığını açıkladı. AKP eski Elazığ milletvekili iş başaran Twitter'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 2014 Aralık ayında gözaltına alındıktan sonra götürüldüğü polis merkezinde darp edilmişti. Peker'in avukatı İsmail Barbaros Aslan, avukat görüşü gerekçesiyle iş başaranın tutulduğu odaya girdikten sonra vekilini darp etmişti. Avukat Aslan'ın odaya girmesinden sonra kopan gürültü üzerine odaya giren görevliler Feyzi İşbaşaran'ı kanlar içinde bulmuştu. İşbaşaran'ın şikayetçi olduğu avukat Aslan, "Anneme küfretti, dayanamadım" diye açıklama yapmış, ifadesinde ise saldırıyı yalanlayarak, "Ben darp olayına karışmadım, kendisiyle normal konuşuyordum, evet oralarda bulundum, ancak aldığı darptan benim bir dahlim yok. Bunu gösteren bir kamera kaydı da görgün tanığı da yok. Beni de şikayet etmiş" dedi. İş başaran adliyeye götürüldüğü sırada polis merkezinden çıkışta AKP'li kalabalık bir grubun protestosuyla da karşılaştı. İfadesinin alınması için adliyeye götürülen iş başarana burada da bir grup fiziksel saldırıda bulunarak darp etti. AKP ile Almanya'daki çetenin bağlantısı Külünk'ten. Mafya ile içli dışlı olup AKP adına her saldırıda sahnede olan Metin Külünk ismi Almanya'da sıklıkla gündeme geliyor. Bunun sebebi ise Külünk'ün Almanya'daki Türkler arasında kurulan çeşitli yapılanmaların tam göbeğinde yer alması. Peker videosunda Külünk'e verdiği paraların bir kısmının Almanya'daki bazı derneklere gönderilmesi için istendiğini söylemişti. Peker'in isim vermese de işaret ettiği yapı Almanyalı Osmanlılar olarak anılan Osmanen Germania isimli çeteydi. Osmanen Germania Almanya'da boks kulübü adı altında faaliyet gösteren bir kuruluş. Oluşumun kurulmasına ön ayak olan ismin dünyaca ünlü motorcular kulübü Hells Angels'ın Avrupa ayağının başına getirilen ilk Türk olan Necati Arabacı olduğu iddia ediliyor. Eski lider Frank Hanebut'un İspanya'da tutuklanmasından sonra grup üyeleri içinde Türklerin çoğunlukta bulunması sebebiyle de yeni lideri Necati Arabacı oldu. Almanya'nın yeraltı dünyasındaki lakabı baba olan arabacı, insan kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, fuhuşa zorlama, saldırı, gasp, haraç toplama, Başsavcı Jürgen Botzem'in tehdit gibi suçlamalar nedeniyle 2007'de Almanya'dan sınır dışı edildi. Almanya'da suç örgütü olarak kabul edilen ve faaliyetleri yasaklanan çete ile ilgili yürütülen soruşturmada Metin Külünk'ün ismi de geçiyordu. Külünk'ün örgüte silah alması için para verdiği iddia edilmişti. İddiaların baştan sona kurgu olduğunu savunan Külünk'ün Almanya'daki soruşturmayla ilgili yorumu ise bu tarz ve üslup çok tanıdık ve maalesef FETÖ kokuyor oldu. 24, 25 ve 26. dönem AKP milletvekilliği yapan Külünk, Türkiye'den giden Almanya'daki göçmenlerin uzun süre yakından tanıdığı bir isimdi. Geçen yıllarda adı hemen her hafta birkaç gün Almanya'da bir etkinlikte, toplantıda veya AKP'nin lobi kuruluşu olarak nitelenen şimdiki adıyla Uluslararası Demokratlar Birliği, Uİ'de, önceki adıyla Avrupa Türk Demokratlar Birliği, UETT, teşkilatlarına ziyaret ve buralardaki faaliyetlerde geçiyordu. Külünk için Erdoğan'ın Almanya'daki Türklerden sorumlu adamı yorumları yapılıyordu. Alman medyasında 2017'nin sonu ve 2018'in ilk aylarında yayımlanan haberlerde Külünk'ün boks derneği olarak kurulan ve faaliyetleri yasaklanan Almanyalı Osmanlılar çetesi ile yakın ilişkiler içinde olduğu, örgütün Külünk ile UETD'nin eski bir yöneticisi üzerinden bağlantıya geçtiği iddia edildi. Bu iddia Stuttgarter Nachrichten, ZDF ve Der Spiegel'in yayımladıkları, soruşturması tamamlanan ve iddianamesi kabul edilen Almanyalı Osmanlılar davası hakkındaki haberlerle ortaya çıktı. Hessen Emniyet Teşkilatı'nın gizli dinleme ve takibat protokollerine dayandırdıkları haberlerde de Metin Külünk'ün adı geçti. Protokollere göre polis soruşturma kapsamında yaptığı telefon dinlemelerinden birinde Metin Külünk'ün bir görüşmesine denk geldi. Görüşmede telefonun diğer ucundaki kişi ise Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dı. Polis dinlemesine takılan 1 Haziran 2016 tarihli o konuşmada Külünk'ün Federal Meclis tarafından kabul edilen Ermeni soykırımı tasarısına karşı yeni bir gösteri hakkında Erdoğan ile konuştuğu rapor edildi. Kayda geçen bir başka konuşmada eski adıyla UET'de, yeni adıyla Uİ'de adlı kuruluşun o dönemki Rhein-Neckar Bölge Teşkilatı Başkanı Yılmaz İlkay Arın ile Metin Külünk arasında geçiyor. Polis kayıtlarına göre görüşmede Arın Almanya'daki AKP taraftarlarının silahlanmasını talep ederken, Külünk ise Almanya'da Kürtlerin kafalarına sopalarla vurulup dövülmesini, bunun görüntülenmesini ve görüntülerin de hükümete aktarılarak muhaliflerin korkutulmasında kullanılmasını istiyor. İddianameye temel teşkil eden bu dinleme kayıtlarını rapor eden bir memurun, Almanyalı Osmanlılar Ankara ile yoğun bağlantı içinde, söz konusu grup Türkiye'nin Almanya'daki dayakçıları diye not düşüyor. Metin Külünk'ün Almanya ziyaretlerinin durmasına yol açan en ciddi suçlama ise Darmstadt kentindeki soruşturmada öne sürülendi. Neue Zürcher Zeitung gazetesinin 25 Kasım 2018 tarihli bir haberinde Alman makamların tuttuğu 2017 tarihli gizli ibareli bir rapora işaret ediliyor. Raporda İsviçre lojistik faaliyetlerde örgüte yani Almanya'da Osmanlılara para ve silah sağlamada büyük öneme sahip ifadesinin yer aldığı aktarılıyor. Yine aynı haberde Türkiye'nin Almanyalı Osmanlılara silah temininde maddi destek verdiği öne sürülüyor. Ve çetenin lideri olduğunu iddia eden Mehmet Bağcı'nın İsviçre'den Scorpion marka bir silah, şarjör ve mermi ısmarladığı belirtiliyor. Koblenz'de silahın teslimatının yapılmasından kısa süre sonra teslim alan grubun polis kontrolüne takıldığı ve o zamandan beri Darmstadt'ta soruşturma yürütüldüğü belirtiliyor. Soruşturmayı yürüten Darmstadt kentinin bağlı bulunduğu Hessen Emniyet Teşkilatı, Almanyalı Osmanlıların bir organize suç çetesi olsa da giderek siyasileştiğini, AKP ve UİD'nin, eski adıyla UETD'nin tesiri altına girdiğini savunuyor. Darmstadt savcılığı o dönem Metin Külünk ve MIT mensubu olduğu iddia edilen bir kişi hakkında daha soruşturma başlatıyor. O dönemden beri Metin Külünk'ün Almanya'ya gitmemesi dikkat çekiyor. ZDF ve Stuttgarter Nachrichten'in Alman emniyet birimlerinin takibat protokollerine dayandırarak verdiği Aralık 2017 tarihli ortak bir haberinde ayrıca Metin Külünk'ün Almanyalı Osmanlılara çok defa para verdiği veya verdirdiği de ileri sürülüyor. Soruşturmayı yürüten ekip örgütün bu parayla silah satın aldığından yola çıkıldığını iddia ediyor. 2016-2018 yıllarında federal meclise veya farklı eyalet parlamentolarına sunulan soru önergelerine verilen cevaplarda Almanyalı Osmanlıların özünde uyuşturucu, kara para aklama, silah kaçakçılığı, adam yaralama, haraç, şantaj gibi tipik organize suç setesi faaliyeti yürüttüğü ancak diğer yandan üyelerinin hem AKP hem UİD hem de ülkücü ve milliyetçi çevrelerle ilişkisi olduğu iddia ediliyor. Kuzey Renvestfalya eyaletinin İçişleri Bakanı Herbert Reul 22 Ocak 2017 tarihinde bir soru önergesine verdiği cevapta Almanyalı Osmanlılar siyasi boyutu da olan Türk milliyetçiliği ve hatta internette aşırı sağcı görüşleri savunan rakçı gruplar benzeri bir çetedir demişti. Royal, Almanyalı Osmanlıların siyasi boyutunun görünürlüğü çetenin önde gelenlerinin AKP'liler ile bağı, Türk yargısı ile ilişkisi, AKP'nin lobi kuruluşu UİD'nin etkinliklerinde güvenlikten sorumlu olması ve Türk hükümetini destekleyen gösterilere katılması ile ortaya çıkmaktadır ifadelerini kullanmıştı. Baden-Württemberg Eyalet Parlamentosu'na sunulan bir soru önergesinde ise Almanyalı Osmanlıların dünya başkanı diye niteledikleri liderleri Mehmet Bağcı'nın bir grupla Erdoğan'ın baş danışmanı İlnur Çevik'i ziyareti ve ziyarete dair paylaştıkları fotoğrafa dikkat çekiliyor. Ziyaret ile ilgili olarak yapılan paylaşımda saygıdeğer kurucumuz ve Cumhurbaşkanımızın danışmanlarından İlnur Çevik, Almanyalı Osmanlıları Cumhurbaşkanlığında kabul etti deniyor. Fotoğrafta da Mehmet Bağcı'nın yanındaki İlnur Çevik'in gömleğinin üzerine Osmanen Germania yani Almanyalı Osmanlılar logolu gri bir tişört giydiği görülüyor. Ve Cumhurbaşkanlığı'nın yurt dışındaki terör örgütlerine karşı mücadele eden Türk vatandaşlarının arkasında olduğunu söylediği belirtiliyor. Baviera Radyo Televizyon Kurumu 2017 Haziran ayında konuyla ilgili yaptığı haberde İlnur Çevik'e bu görüşmeyle ilgili soru yöneltmiş, kuruma e-posta yoluyla açıklama yapan Çevik, Almanyalı Osmanlı gençlerin çalışmalarını takdir ettiğini belirterek onlara güzel çalışmalarına ve Almanya'da Türk gençlerini sokaktan kurtarmaya devam etmelerini söyledim demişti. Alman emniyetinin verilerine göre rakçı organize suç çetesi benzeri diye tanımlanan Almanyalı Osmanlılar 2014 yılı sonu 2015 başında kuruldu. Kendilerinin tanımlamasına göre boks kulübü olarak kurulan yapılanma kısa sürede Almanya, Türkiye, Avusturya, İsveç ve İsviçre'de örgütlendi. Diğer rockçı gruplar gibi derneklerinin sembollerini taşıyıp deri yelekler giyen Almanyalı Osmanlılar yerel bölümlere ayrılmış olarak hiyerarşik bir düzene sahip olsalar da kendilerini gençlerle ilgilenen onları kollayan boks kulübü olarak tanımlıyor. Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı'nın gözünde ise Almanyalı Osmanlılar göçmen kökenli suçlular grubu. Almanya çapında 16 kentte faaliyet gösterdiği belirtilen dernek, özellikle Stuttgart, Frankfurt ve Köln'de etkin. Polisin tahminlerine göre üye sayısı yaklaşık 300, dernek ise Almanya'da 2500, dünya çapında da 3500 üyesi olduğunu iddia ediyor. Almanyalı Osmanlılar üyesi 8 kişiye yönelik soruşturma 2017 yılı sonunda tamamlandı. 26 Mart 2018'de de Stuttgart'ta dava görülmeye başlandı. Ocak 2019'da sonuçlanan davada 7 sanık uyuşturucu ticaretinden şantaja, fuhuşa zorlamadan ağır yaralamaya, farklı suçlardan cezalara çarptırıldı. Almanyalı Osmanlılar Stuttgart Teşkilatı Başkanı Levent Uzundal'a 6 yıl 6 ay, Almanyalı Osmanlılar Dünya Başkan Vekili Selçuk Şahin'e 3 yıl 4 ay hapis cezası verildi. Almanyalı Osmanlılar Dünya Başkanı Mehmet Bağcı ile diğer sanıklar tecilli hapis cezasına çarptırıldı. Davaya bakan hakimler sıkça Almanyalı Osmanlıların finanse edilmesi, AKP veya hükümetle ilişkisi ve oradan yönetilip yönetilmediği gibi başlıklarda olayın siyasi boyutu olduğu iddiasını dile getirdi. Ancak sonunda bu bağlantıları tüm hatlarıyla ortaya koyacak somut kanıtlar bulunamadığı belirtildi. Temmuz 2018'de Federal İçişleri Bakanlığı'nın yasakladığı Almanyalı Osmanlıların Stuttgart'taki davası, Almanya'da süre giden Ankara bağlantılı önemli davalardan biri oldu ve büyük ilgi gördü. Ancak siyasi boyutun öne çıkmaması eleştirildi. Davadaki siyasi boyutun aydınlatılması önündeki en büyük engel, farklı eyaletlerde yürütülen soruşturmada yapılan dinleme protokollerinin ve gizli polislerin ifadelerinin Stuttgart'ta görülen davanın mahkeme heyetine sunulmaması oldu. Almanya'da geçmişte de Türkiye bağlantılı benzer davalar, soruşturmayı yürüten bazı polislerin ve güvenlik memurlarının ifade vermeyi ve istihbaratla işbirliğini reddetmesi nedeniyle aylar süren yargılama sürecine rağmen hafif cezalarla veya takipsizlik kararlarıyla sonuçlanmıştı. AKP'nin Almanya'daki faaliyetleri sadece Almanyalı Osmanlılar çetesiyle sınırlı değil. Özellikle 15 Temmuz kalkışmasının ardından MİT'in birkaç milyon Türkiye'linin yaşadığı Almanya'da çeşitli gruplar üzerinden faaliyetlerde bulunduğuna yönelik haberler çeşitli medya kurumlarında yayımlanmıştı. 29 Mart 2017'de Politico'da yer alan habere göre Türkiye'nin kendi topraklarında casusluk faaliyeti yürüttüğünü savunan Almanya, MİT hakkında soruşturma başlatmıştı. Daha önce de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne, DİTİB, bağlı bazı imamların Gülen cemaati hakkında Ankara'ya bilgi notları göndermesi iki ülke arasında yine casusluk gerilimine yol açmıştı. Söz konusu imamların muhalif ve Kürt Türkiyelileri de takibe aldığı belirtiliyordu. Alman basınına yansıyan haberlerde 300'ü aşkın kişi ve 200'den fazla dernek, okul veya kurumla ilgili casusluk faaliyeti yürütüldüğü belirtilmişti. Konuya dair Alman hükümeti pek çok kez açıklama yaparak casusluk diye niteledikleri faaliyetin sonlandırılmasını talep etti. Politico'nun haberine göre Almanya Federal Başsavcılığı'nın MİT hakkında başlattığı soruşturmada Almanya'daki Türklerin Ankara tarafından izlenmesi konu ediliyordu. 2017 Temmuz'unda yayımlanan bir haberde de Almanya Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Hans-Georg Maaßen, MİT'in Almanya'daki hükümet karşıtlarını takibe almasını endişeyle izlediklerini söyledi. Türkiye'deki hükümetin Almanya'da yaşayan Türkler üzerinde nüfuz oluşturmaya çalıştığına dair ellerinde bilgi olduğunu açıklayan Maaßen, Ankara'nın sadece Fethullah Gülen yandaşlarını değil, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan karşıtlarını da hedef aldığını söylüyordu. Birkaç ay sonra da MİT adına casusluk faaliyeti yürüttüğü iddia edilen bir kişi, Almanya'da sanık olarak mahkemeye çıkacaktı. 32 yaşındaki Türkiye vatandaşı Mehmet Fatih ise Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada Ankara'daki polislere Bremen'de bir Kürt politikacıyla tanıştığını aktardığını ve bu kişiyle gazeteci gibi bir Türk televizyon kanalı adına söyleşi yaptığını anlattı. İfadesinde Ankara'da terörle mücadele şubesinde görevli polislerle birlikte çalıştığını anlatan Mehmet Fatih S.'nin Bremen'de yaşayan Avrupa Kürt Demokratik Toplum Kongresi eş başkanı Yüksel Koç hakkında bilgi aktardığı tespit edildi. Yakalanmasından kısa bir süre önce sığınma başvurusunda bulunan ve MİT adına casusluk yaptığını itiraf eden ve eski kız arkadaşını da ihbar ettiği belirlenen sanık ise daha sonra bu açıklamalarını inkar edip sonra yeniden kabul etti. İddianamede Mehmet Fatih ise Eylül 2015 Aralık 2016 döneminde münferit kişiler ve Kürt kuruluşları ile ilgili bilgi toplamak ve casusluk faaliyetleri karşılığında 200.950 avro kazanç elde etmekle suçlandı. 2013 yılından beri MIT için çalıştığı belirlenen Mehmet Fatih Say'ın 2015 sonbaharında genel olarak Almanya'daki Kürtleri, özel olarak da Almanya Demokratik Kürt Toplum Merkezi'nin yani NAVDEM'in o dönem başkanlığını yapan Yüksel Koç ve ailesinin yakın takibi almakla görevlendirildiği belirlendi. Tutuklu yargılanan Mehmet Fatih ise 2 yıl tecilli hapis cezasına çarptırıldı. Alman kamu televizyonu ARD ve haber dergisi Der Spiegel'in 2017 Ekim ayında yayımladıkları ortak haberlerinde Almanya'nın iltica başvurularıyla ilgilenen kuruluşu Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi BAMF bünyesinde çalışan bazı Türk çalışanların bazı kişilere ait iltica başvurularıyla ilgili Türk medyasına bilgi sızdırdığı yazıldı. İddialar üzerine açıklama yapan BAMF, 2017 yılı içinde 15 vakada tarafsızlık yükümlülüğünün ihlali nedeniyle serbest çalışan bazı çevirmenlerle yolların ayrıldığını belirtti. Mayıs 2017'den bu yana BAMF'nin kadrolu çalışanlarına yönelik 16 şikayet başvurusu yapıldığı ve 3 vakada tarafsızlığın ihlali nedeniyle söz konusu çalışanlarla işbirliğinin sonlandırıldığı bilgisi verildi. 54. ayrımın sonu. Sayfa 463.